Ayrım 42.
Orion uzun zamandan beri hasta bir gemiydi. Daha önceki seferlerinde omurgasına yolunu yarıya indirecek kadar karkı birikmişti. Geçen yıl bu kabukları kazımak için onu karaya çekmişlerdi, sonra yeniden denize açıldı. Yalnız bu kazıma omurganın vida somunlarını zedelemişti. Balear açıklarında bordolar aşınmış, açılmıştı. O zamanlar iç döşemeler çelik levhalardan yapıldığından gemi su almıştı. Şiddetli bir gün dönümü fırtınası çıkmıştı. Bu da iskele burnunu, lombarı çökertmiş, mizana palastriyasını sakatlamıştı. Bu yıpranma sonunda Orion Toulon'a dönmüştü. Tersane yakınlarına demirlemişti. Donanımlıydı, onarılıyordu. Sancakta geminin teknesi yara almıştı. İskelede yara yoktu ama adet olduğu üzere geminin kafesine hava girmesi için bazı kaplamaların şuradan buradan çivisi sökülmüştü. Bir sabah onu seyreden halk bir kazaya şahit oldu. Tayfalar yelkenleri serene bağlamakla meşguldüler. Sancak Gabbia Grandi yelkeninin üst köşesini tutmakla görevli olan gabyacı dengesini kaybetti. Sarsıldığını gördüler. Tersane rıhtımında birikmiş olan kalabalık bir çığlık kopardı. Ağır gelen baş gövdeyi götürdü. Adam elleri boşluğa doğru uzanmış serenin çevresinde döndü. Geçerken önce bir eliyle sonra ötekiyle eğreti bir basamağı yakaladı. Orada böylece asılı kaldı. Altındaki deniz baş döndürücü bir derinlikteydi. Düşenin sarsıntısıyla eğreti basamak salıncak gibi sallandı. Bu halatın ucunda adam bir sapanın ucundaki taş gibi gidip geliyordu. Onun imdadına koşmak korkunç bir tehlikeye atılmak demekti. Tayfaların hepsi askerlik görevi için yeni hizmete girmiş balıkçılardı. Hiçbiri kendini tehlikeye atmayı göze alamıyordu. Bu arada zavallı gabyacı gittikçe yoruluyordu. Yüzündeki korkuyu görmek mümkün değildi ama kollarındaki bacaklarındaki bitkinlik fark ediliyordu. Kolları korkunç bir kasılmayla geriliyordu. Kendini yukarı çekmek için yaptığı her hareket eğreti basamağın sallanmalarını arttırmaya yarıyordu. Gücünü yitirmek korkusuyla bağırmıyordu da. Artık yalnız onun ipi bırakacağı dakikayı bekliyorlardı. Zaman zaman adamın düşüşünü görmemek için bütün başlar çevriliyordu. Bazı anlar vardır ki bir sırık, bir parça ip, bir ağaç dalı hayatın ta kendisidir. Canlı bir yaratığın bundan kurtulup da olgun bir meyve gibi düştüğünü görmek korkunç bir şeydir. Birdenbire bir yaban kedisi çevikliğiyle bir adamın armaya tırmandığını gördüler. Bu adam kırmızılar giymişti, bir forsaydı. Başında yeşil bir külah vardı. Ömür boyu forsaydı. Gabya'nın seviyesine gelince bir rüzgar esintisi külahını uçurdu, bembeyaz başını açıkta bıraktı. Genç bir adam değildi bu. Gerçekten de gemide kürek angaryasında çalıştırılan bir forsa hemen ilk anda nöbetçi subaya koşmuş, tayfaların telaşı tereddütü arasında herkes titreşip geri çekilirken subaydan gabyacıyı kurtarmak için hayatını tehlikeye atma iznini istemişti. Subayın kabul ettiğini bildiren işareti üzerine bir çekiçle vurarak ayağındaki halkaya perçinli zinciri kırmıştı. Sonra bir ip almış halatlara doğru atılmıştı. Bu zincirin ne kadar kolaylıkla kırıldığını o anda kimse fark etmedi. Bunu ancak çok sonra hatırladılar. Göz açıp kapayıncaya kadar serenin tepesine çıktı. Birkaç saniye durdu, gözleriyle durumu ölçtü. Rüzgarın bir ipin ucundaki gabyacıyı salladığı bu saniyeler bakanlara yüzyıllar kadar uzun geldi. En sonunda forsa gözlerini gökyüzüne kaldırdı, bir adım ilerledi. Halk soluk aldı, ferahlamıştı. Seren'i koşarak geçtiği görüldü. Ucuna gelince yanında getirdiği ipin bir ucunu oraya bağladı, öbür ucunu aşağı sallandırdı. Sonra ellerinin yardımıyla bu ipten aşağı doğru inmeye başladı. İşte o zaman ortalığı sonsuz bir dehşet kapladı. Uçurumun üzerinde bir adam yerine bu sefer iki kişi görülüyordu. Sanki bir sineği yakalamaya gelen bir örümcekti bu. Yalnız burada örümcek hayat getiriyordu, ölüm değil. 10.000 bakış bu iki kişinin üzerine dikilmişti. Ne bir haykırış ne bir söz. Bütün kaşlar aynı ürpermeyle çatılmıştı. İki zavallıyı sallayan rüzgara en ufak bir esinti eklemekten korkarmış gibi bütün ağızlar soluklarını bile tutuyorlardı. Bu arada Forza gemicinin yanına yaklaşabilmişti. Tam zamanıydı. Bir dakika daha geçse yorgunluktan biten, umutsuzluğa kapılan adam kendini uçuruma bırakıyordu. Forza bir eliyle tutunduğu ipe, öbür eliyle onu sıkıca bağladı. En sonunda serene çıkıp gemiciyi oraya çektiği görüldü. Orada bir an kuvvetini toplayabilmesi için ona destek oldu. Sonra onu kucağına aldı, serenin üzerinde yürüyerek üst alt direkleri birbirine bağlayan ağaç kısma kadar götürdü, oradan da Gabia'ya götürdü, bekleyen arkadaşlarına teslim etti. Halk alkışlamaya başladı. Ağlayan yaşlı zindancılar vardı. Rıhtımda kadınlar kucaklaşıp öpüşüyorlardı. Herkesin bir ağızdan heyecanla bağırdığı duyuldu. Bu adamın affedilmesini isteriz. Oysa hemen angaryasına dönmek üzere aşağı inmeye koyulmuştu. Daha çabuk yetişmek için armanın üzerinden kaydı, alçak bir serenin üzerinde koşmaya başladı. Bütün gözler ona dikilmişti. Bir an korktular. Ya yorulmuştu ya da başı dönmüştü. Duraladığını, sallandığını gördüler. Birdenbire halk bir çığlık kopardı. Forza denize uçmuştu. Düşme çok tehlikeliydi. Algeziras fırkateyni Orion'un yanına demirlemişti. Zavallı kürek mahkumu da iki gemi arasına düşmüştü. Birinden birinin altına kaymasından korkulurdu. Dört kişi aceleyle bir kayığa atladılar. Halk onlara gayret veriyordu. Kaygı gene bütün kalpleri kavramıştı. Adam yüze çıkmamıştı. Bir yağ fıçısına düşer gibi bir tek kırışık yapmadan denizde kaybolmuştu. Araştırdılar, daldılar, boşuna. Akşama kadar aradılar, ölüsünü bile bulamadılar. Ertesi gün Toulon'da çıkan gazete şu birkaç satırı yayımlıyordu. 17 Kasım 1832. Dün Orion gemisinde Angarya'da bulunan bir Forza, bir gemiciye yardım edip dönerken denize düşmüş boğulmuştur. Cesedi bulunamamıştır. Tersane burnunun temel kazıkları arasına saplandığı tahmin edilmektedir. Bu adam hapishane sicilinde 9430 numarayla kayıtlıydı. Adı Jean Valjean'dır. Üçüncü kitap. Ölen kadına verilen sözün yerine getirilmesi. 1. Montfermeil'de su konusu. Montfermeil, Urk çayını Marne ırmağından ayıran yaylanın güney sınırında, Livry ile Chelles arasındadır. Bugün oldukça büyük bir kasabadır. Bütün yıl onu alçı sıvalı köşkler, pazarları da neşe içindeki beyler, hanımlar süsler. 1823'te Montfermeil'de ne bu kadar beyaz ev ne de bu kadar halinden memnun kişi vardı. Ancak ormanın içinde bir köydü. Şurada burada geçen yüzyılın birkaç yazlık evi vardı. Bununla gösterişli hallerinden, bükülmüş demir çubuklu balkonlarından, küçük camlarının beyaz üzerinde çeşit çeşit yeşiller meydana getirdiği uzun pencerelerinden tanınabilir. Gene de Montfermeil köyden başka bir şey değildi. İşten çekilen kumaş tüccarlarıyla yazlığa giden ticaret davası avukatları daha burasını keşfetmemişlerdi. Hiçbir yol üzerinde bulunmayan sakin, sevimli bir yerdi. Burada insanlar pek bereketli, kolay olan köylü hayatını rahatça, ucuzca yaşıyorlardı. Yalnız ova yüksekte olduğundan burada su pek kıttı. Suyu bir hayli uzaktan getirmek gerekiyordu. Köyün Gagny'den yana olan ucu suyunu ormanlardaki şahane göllerden alıyordu. Kiliseyi çevreleyen, Chelles yönünde olan öbür ucu içme suyunu Montfermeil'den bir çeyrek saat ötede Chelles yoluna yakın bayırın yarı yerindeki küçük bir kaynaktan sağlıyordu. İşte bu yüzden her ailenin suyu getirmesi oldukça güç bir işti. Önemli evler, kibar kişiler, Thénardier'in koltuk meyhanesi bunlar arasındaydı. Bir adamcağıza kova başına 2,5 metrelik veriyorlardı. Bu adamın işi buydu. Monferme'ye su taşıyarak aşağı yukarı günde yarım frank kazanıyordu. Bu adamcağız yazın akşamın 7'sine, kışın da 5'e kadar çalışıyordu. Gece bastırıp da zemin katların pancurları örtülünce içecek suyu olmayan ya kendi gidip suyunu alıyordu ya da bu işten vazgeçiyordu. İşte şu zavallı yaratığın, belki okuyucu unutmamıştır, küçük Cosette'in en korktuğu şey buydu. Hatırlanacağı gibi Cosette Thénardier'lere iki yönden yararlıydı. Annesinden ücret alıyorlar, çocuğa hizmetlerini gördürüyorlardı. Daha önceki bölümlerde açıkladığımız nedenlerden dolayı anne parayı göndermez olunca da Thénardier'ler Cosette'i yanlarında alakoydular. Onlara hizmetçilik ediyordu. Bu yüzden gerektiğinde koşup su getiren oydu. Onun için gece kaynağa gitmekten pek korkan çocuk evde susuz kalınmamasına çok dikkat ediyordu. 1823 yılı Noel'i Montfermeil'de özellikle pek parlak geçti. Kış başlangıcı yumuşak geçmişti. Daha ne don olmuştu ne de kar yağmıştı. Paris'ten gelen cambazlar köyün ana yolunda çadırlarını kurmak için belediye başkanından izin koparabilmişlerdi. Yine aynı hoşgörüye sığınan bir yığın seyyar satıcı da kilise meydanına, ta belki hatırlanacağı gibi Thénardier'lerin koltuk meyhanesinin bulunduğu Boulanger sokağına kadar barakalarını kondurmuşlardı. Bütün bu satıcılar hanları, meyhaneleri dolduruyor, bu sakin küçük memlekete gürültülü, neşeli bir hayat veriyordu. Hatta sadık bir tarihçi olmak için şunu da belirtmemiz gerekir ki, meydana yayılan acayiplikler arasında bir de ahır vardı. Bunun içinde paçavralar giyinmiş, nereden geldikleri bilinmeyen palyaçolar, 1823'te Montfermeil köylülerine, bizim Kraliyet Müzesi'nin ancak 1845'ten beri sahip olduğu, gözleri üç renkli kokart olan şu korkunç Brezilya akbabalarından birini gösteriyorlardı. Öyle sanıyorum ki tabiat bilginleri bu kuşa Karakara Poliborus adını veriyorlar. Bu köye yerleşen bazı yaşlı saf Bonapartçı askerler gidip bu hayvanı huşuyla seyrediyorlardı. Palyaçolar üç renkli kokardı, Tanrı tarafından kendi hayvanlarına ihsan edilen özel bir olay, tek bir tabiat garibesi gibi gösteriyorlardı. Noel gecesi birçok kişi, yük arabacıları, ayak satıcıları, Thénardier hanındaki basık salonda, 4-5 mumun çevresinde masalara oturmuş içki içiyorlardı. Burası bütün meyhane salonlarının eşiydi. Masalar, kalaydan güğümler, şişeler, içki içenler, sigara tüttürenler, az ışık, çok gürültü. 1823 yılı bir masanın üzerinde duran, burjuva sınıfında o tarihte yaygın bir moda halinde olan iki eşya ile belirir. Bir çiçek dürbünüyle menevişli tenekeden bir lamba. Thénardier kadın güzel bir ateşte pişen akşam yemeğini özenle hazırlıyordu. Kocası Thénardier müşterilerle birlikte içiyor, politika konuşuyordu. Nanterre, Süresin dolaylarında bu yıl şarap pek bol. 10 fıçı hesaplanan yerlerden 12 fıçı elde edildi. Mengenelerin altında çok üzüm suyu aktı. Ama üzümlerin çok olgun olması gerekmez mi? Bu memleketlerde bağ bozumu için üzümlerin pek olgun olmasını beklemezler. Olgunlaştıktan sonra bağ bozarlarsa şaraplar daha ilkbaharda ekşir. Demek bunlar değeri düşük şaraplar. Bunlar buradaki şaraplardan daha da düşüktür. Yeşilken bağ bozmak gerek. Ya da bir değirmenci haykırıyordu. Çuvalların içindekinden biz mi sorumluyuz? Bunların içinde bir yığın küçük taneler buluyoruz, ayıklamakla geçirecek vaktimiz yok bizim. Böylece hepsi değirmen taşının altından geçiyor. Bu karamuk, karayonca, burçak, kenevir tohumu, tilki kuyruğu, daha bin türlü şey. Bazı buğday çuvallarından, hele Bretanya buğdaylarından bolca çıkan taşları da hesaba katmak gerek. Hızarcılar nasıl üzerinde çivi bulunan kalasları biçmek istemezlerse, ben de Bretanya buğdayı öğütmesini hiç sevmem. Bunlardan çıkan kötü tozu siz düşünün. Ondan sonra da undan şikayet ediyorlar, hata ediyorlar. Un bizim suçumuz değil. İki pencere arasındaki masada baharda yapılacak çayır işleri için pazarlık eden mal sahibiyle oturan bir orakçı diyordu ki, çayırın ıslak olmasına zararı yoktur, daha iyi kesilir. Her neyse bu çayır, sizin çayır taze, çok güçtür. Pek yumuşak olduğundan orağa gelmez, eğilir. Cosette her zamanki yerindeydi. Ocağın yanında mutfak masasının girişine oturmuştu. Sırtında paçavralar vardı. Tahta tabanlı pabuçları içinde ayakları çıplaktı. Ateşin ışığında küçük tenerdiyelere yün çorap örüyordu. Gencecik bir kedi sandalyelerin altında oynuyordu. Yandaki odadan gülüşen, şakıyan iki körpe çocuk sesi duyuluyordu. Bunlar Eponin'le Azelma'ydı. Ocağın köşesinde bir çiviye bir kamçı asılıydı. Arada sırada evin bir taraflarından pek küçük bir çocuğun haykırışı, meyhanenin gürültüsü arasında çınlıyordu. Tenerdiyelerin geçen kışlardan birinde dünyaya gelen en küçük çocukları bir oğlandı bu. Neden olduğunu bilmeden diyordu kadın, soğuğun etkisi. 3 yaşını bir parça geçmişti. Anası onu emzirmişti ama sevmiyordu. Küçüğün şiddetli gürültüsü pek rahatsız edici bir hale gelince, oğlun yaygarayı koparıyor derdi tenerdiye, git bak bakalım ne istiyor. Annesi, adam sende derdi, canımı sıkıyor. Kendi haline bırakılan küçük de karanlıklar içinde bağırıp dururdu. 2. Tamamlanan iki portre. Bu kitapta tenerdiyeleri şimdiye kadar ancak yandan gördük. Artık bu çiftin çevresinde dönmenin, onu her yanıyla incelemenin zamanı geldi. Tenerdiye 50 yaşını aşmıştı. Bayan Tenerdiye de kadının 50 yaşı sayılan 40'a yaklaşmıştı. Böylece karı koca arasında yaş dengesi vardı. Okuyucular belki de daha ilk gördükleri anda bu iri yarı sarışın, etli canlı, dört köşe, kocaman, çevik Tenerdiye kadından bazı hatıralar saklamışlardır. Daha önce söylemiştik, panayırlarda gösterilen saçlarına kaldırım taşları asılı, öne eğik duran o dev gibi vahşi kadınlar soyundandı. Evinde her şey ondan sorulurdu. Her şeye o hakimdi. Yatakları yapar, odaları temizler, çamaşırı yıkar, yemeği pişirirdi. Tek hizmetçisi Cosette'ti. Bir filin hizmetinde bir fare. Onun sesinden her şey titrerdi. Camlar, eşyalar, insanlar. Çil içindeki ablak yüzü kevgire benzerdi. Sakalları vardı. Bir kabzımalın entari giymiş timsaliydi. Şahane şekilde küfrederdi. Bir yumrukta bir cevizi kırdığını övünerek söylerdi. Roman okuması zaman zaman dev anasının altından sahte tavırlı gülünç kadını garip bir şekilde ortaya çıkarırdı. Bu da olmasa hiçbir zaman onun için kadın demek kimsenin aklına gelmezdi. Bu Tenerdiye kadın ayak takımı bir kadına aşılanan küçük hanımdan elde edilmiş gibiydi. Onun konuştuğunu duyanlar jandarma derlerdi. İçki içtiğini görenler arabacı derlerdi. Cosette'e dokunduğunu görenler cellat derlerdi. Sakin durduğu zaman bir dişi ağzından dışarı çıkardı. Tenerdiye ufak tefek, zayıf, soluk benizli, kemikli, çelimsiz, hasta gibi görünen ama pek sıhhatli olan bir adamdı. Düzenbazlığı oradan başlıyordu. Genel olarak ihtiyatla gülümserdi, hemen hemen herkese karşı terbiyeli davranırdı, bir meteliğini bile esirgediği dilenciye bile. Düzenbaz bir adam bakışıyla okumuş bir insan yüzü vardı onda. Rahip Delil'in portrelerini pek andırırdı. En büyük özentisi yük arabacılarıyla içki içmekti. Hiç kimse onu sarhoş edememişti. Kocaman bir pipo içerdi. Bir işçi ceketi giyerdi, bu ceketin altına da eski bir siyah elbise. Edebiyata, maddeciliğe özenirdi. Söylediği bayağı sözlere önem vermek için sık sık tekrarladığı adlar vardı. Voltaire, Raynal, Parny, bir de garip şey, Ermiş Augustin. Bir sistemi olduğunu iddia ederdi. Zaten pek hilekardı, bir feylesof. İkisi arasında ufak bir fark vardır. Hatırlanacağı gibi orduda bulunduğunu söylerdi. Pek şatafatla Waterloo'da 6. ya da 9. hafif süvari alayında çavuşken, Ölüm hafif süvari taburuna karşı kendini siper ederek tek başına tehlikeli surette yaralı bir generali top ateşi içinden kurtardığını anlatırdı. Duvarındaki o pırıl pırıl tabelada hanına memleketin verdiği Waterloo çavuşunun meyhanesi adı da oradan geliyordu. Liberal görüşlüydü, klasik düşünüşlüydü, Bonapartçıydı. Yoksullar yurduna verilen araziye o da katılmıştı. Köyde onun eskiden papaz olmak için okuduğu söylenirdi. Biz ancak onun Hollanda'da hancılık okuduğunu sanıyoruz. Bütün ihtimallere göre bileşik cinsten bir adamdı bu. Flandra'da Lil Flamanlarından, Paris'te Fransız, Brüksel'de Belçikalı olurdu. Her iki sınırda da işini yürüten bir kişiydi. Waterloo'daki kahramanlığını biliyoruz. Yalnız görüldüğü gibi kendisi bunu biraz büyütüyordu. Bolluk, yokluk, dolambaçlı iş, macera onun hayatının temeliydi. Yırtık bir vicdan düzensiz bir hayat getirir. O 18 Haziran 1815 gününün yaşandığı fırtınalı devirde yollarda dolaşanları daha önce anlatmıştık. Bundan çalarlar, ona satarlar. Çoluk çocuk, karı koca bir topal arabayla orduların peşinden giderler. Daima galip orduya bağlanmak içgüdüsündedirler. Belki tenar diye de bu yemiş hırsızı sınıfındandı. Savaş bitince kendi dediği gibi du kuibusu da olduğundan Monferme'ye gelip bu koltuk meyhanesini açmıştı. Dipnot, Latince gerekli her şey imkan. Bu kuibus, ceset ekilen yollardan hasat olarak topladığı para keseleri, saatler, altın yüzükler, gümüş nişanlar fazla bir yekün tutmamıştı, koltuk meyhaneciliğine geçen ordu bakkalında pek ileri götürememişti. Anlatılamaz bazı hareketler vardır. Bir küfürle birlikte yapılan bir el hareketi kışlayı hatırlatır. Bir haç işareti papaz okulunu hatırlatır. Bu hal Thénardier'de de vardı.